Ayrım 2.
Her şey gibi uyku da anlaşılabilir olaydır Fatma. Bir gün suyun formülünün H2 olduğunu buluverdikleri gibi uykunun formülünü de buluverecekler. Tabii bizim hımbıllar değil, gene ne yazık ki Avrupalılar bulacak bunu ve o zaman kimse yorgunluğunu alsın diye bu gülünç pijamaları giyip gereksiz çarşaflar ve senin çiçekli gülünç ve aptal yorganların arasına girip boş yere sabahı beklemeyecek. O zaman bir küçük şişeden bir bardak suyu her akşam 3 damla damlatıp içmek bizi deliksiz bir uykudan sabah yeni uyanıvermiş gibi dipdiri ve taptaze yapmaya yetiverecek. O zaman bize kalan o uykusuz saatlerde neler neler yapabileceğimizi düşünebiliyor musun Fatma? Düşünebiliyor musun o uykusuz saatleri? Düşünmeme gerek yok Selahattin, biliyorum. Tavana bakarım, düşüncelerden biri beni alıp da götürsün diye tavana bakar bakar ben beklerim ama uyku gelmez. Şarap ve rakı içebilseydim belki senin gibi uyurdum. Ama ben istemem o çirkin uykuyu. Sen 2 şişe içerdin. Ansiklopedinin yorgunluğunu alsın ve aklımı açsın diye içiyorum ben Fatma. Keyif için değil. Sonra ağzını açık horlayarak uyurdun ve ben içinde akreplerle kurbağaların çiftleştiği bir kuyunun karanlık ağzını hatırlatan senin o ağzından tüten rakı kokusundan iğrenerek kaçardım. Soğuk kadın, zavallı kadın, buz gibisin, ruhsuzsun sen. Bir kadeh içseydin belki anlardın. Hadi buyur iç Fatma. Bak sana emrediyorum. Sen kocana boyun eğmen gerektiğine inanmıyor musun? Ya inanıyorsun. Çünkü sana öyle öğretmişler. Eh o zaman emrediyorum şimdi ben sana. İç, günahı bana yazılsın. Hadi iç Fatma. Senin aklının kurtuluşu için. Bak kocan istiyor bunu senden. Hadi ne olur. Hay Allah yalvartıyor beni bu kadın. Bıktım ben bu yalnızlıktan. Ne olur Fatma hadi bir kadehi iç. Yoksa kocana isyan mı ediyorsun? Hayır. Ben yılan kılına girmiş yalana kanmam. Hiç içmedim. Yalnızca bir kere meraka kapılmıştım. Kimsecikler yokken. Dilimin ucunda tuz, limon ve zehir gibi bir tat. Sonra dehşete düştüm, pişman oldum. Hemen ağzımı çalkaladım. Bardağı döküp kaç kere yıkadım ve başım dönecek diye merakla bekledim. Yere yıkılmayayım diye oturdum. Aman Allah'ım. Yoksa ben de onun gibi sarhoş mu olacağım diye korktum. Ama olmadı bir şey. Sonra anladım, rahatladım. Şeytan bana ilişemez. Tavana bakıyorum. Daha uyuyamam. Kalkayım bari. Gittim pancuru usulca açtım. Sivrisinekler de bana sataşmaz çünkü. Kanatları hafifçe ittim. Rüzgar dinmiş. Durgun gece. İncir kıpırdamıyor. Baktım Recep'in ışığı sönmüş. Uyumuştur hemen. Düşüneceği bir şey yoktur ki cücenin. Hemen uyur. Yemek pişirmek bir avuç çamaşırın ve çarşıdan alışveriş. Ama sonunda aldığı da şeftalinin çürüğüdür. Üstelik saatlerce sokaklarda sürttükten sonra. Denizi göremiyorum. Ama nereden nereye kadar uzandığını ve daha ta nerelere kadar gözükmeden uzanabildiğini düşünüyorum. Koskoca dünya, gürültülü motorlar ve çırılçıplak binilen sandallar yoksa güzel de kokar, severim. Cırcır böceğini de duyuyorum. Bir haftada bir adım yol gitti. Ben o kadarcık bir yol bile değil. Bir zamanlar dünyanın güzel bir yer olduğunu düşünürdüm. Çocuktum, aptaldım. Pancurları kapadım, sürgüyü çektim. Dünya orada kalsın. Yavaşça sandalyeye oturdum. Masanın üzerine bakıyorum. Sessizlik içinde eşyalar. Yarısı dolu sürahi ve içinde su kıpırdamadan duruyor. İçmek istediğimde cam kapağını açarım, tutup kaldırırım, bardağı doldurur, nasıl aktığına bakar dinlerim. Cam tınlar, su ağır şırıldar, serin bir hava oradan oraya oynar. Değişiktir, beni oyalar. Oyalanırım ama içmeyeceğim. Daha değil. Zamanı bölecek şeylere tutumla harcamalı. Saç fırçama bakıyorum ve arasına takılmış saçlarımı görüyorum. Aldım ayıklamaya başladım. Benim 90 yaşındaki zayıf ince saçlarım birer birer dökülüyorlar. Vakit diye mırıldandım. Zaman dedikleri şey dökülür. Durdum fırçayı sırt üstü bıraktım. Kabuğu üstü devrilmiş bir böcek gibi yattı ve beni ürpertti. Her şeyi böyle bıraksam ben ve 1000 yıl kimse dokunmasa bizlere. Her şey böylece 1000 yıl durur. Masanın üzerinde anahtar, sürahi, eşyalar. Ne tuhaf. Her şey olduğu gibi yerinde, kıpırdamadan. O zaman düşüncem de biraz buz parçası gibi kas katı kesilip renksiz ve kokusuz durur. Dururdu. Ama yarın gelecekler ve düşüneceğim. Merhaba, merhaba. Nasılsın sen? Sen nasılsın? Elim öpecekler. Ömrün çok olsun. Nasılsınız babaanneciğim? Nasılsınız? Nasılsınız babaanne? Onları inceleyeceğim. Hep bir ağızdan konuşmayın. Sen gel bakalım buraya. Gel yanıma. Anlat bakalım neler yapıyorsun. Aldanmak için soracağım biliyorum. Ve aldanmak için dinleyeceğim üstün körü bir iki lafı. Bu kadarcık mı hepsi? Babaannenizle konuşmayacak mısınız? Bakışırlar. Aralarında konuşur, gülüşürler. Duyar anlarım. Sonunda bağırmaya başlarlar. Bağırma, bağırma, kulaklarım hamdolsun daha işitiyor benim. Affedersiniz babaanne, anneannemin kulakları iyi duymaz da. Ben sizin anneanneniz değil, babaannenizim. Affedersiniz, affedersiniz. Peki, peki anlatın, hadi anlatın bir şeyi. Neyi mi? Şu anneannenizi bari, onu anlatın, ne yapıyor? Birden şaşırıp susarlar. Ne yapıyor sahi bizim anneanne? O zaman görmeyi ve anlamayı öğrenmediklerini anlarım. Olsun, gene sorayım. Derim inanmak için değil ama gene de sorayım. Derken ben onlar unutuvermişlerdir bile. Benimle değil, odayla, sorduklarımla değil, kendi düşünceleriyle meşguller onlar ve ben gene kendi başımayım. Uzanıp tabaktan bir kayısı aldım. Yiyor bekliyorum. Hayır, bir yararı olmadı. Buradayım, gene eşyalar arasındayım, düşüncede değil. Masanın üzerine bakıyorum. Saat 12'ye 5 var. Saatin yanında kolonya şişesi, yanında gazete, yanında mendil. Öyle duruyorlar. Onlara bakarım. Bakışlarım üzerlerinde gezinir ve bana bir şeyler söylesin diye yüzeylerini yoklar. Ama o kadar hatırlamışlardır ki artık söyleyecek şeyleri kalmamıştır. Yalnızca bir kolonya şişesi, gazete, mendil, anahtar ve saat. Tıkırdar ve kimse, Selahattin bile zaman nedir bilmez. Bir an arkasından bir başkası ve bir daha küçük küçük ve oradan oraya giden düşüncem, sakın takılma bu anlardan birine. Sıçra, çık dışarı. Dışarı çıkalım hadi. Zamanın ve odanın dışına. Bir kayısı daha yedim ama çıkamadım. O zaman sanki eşyalara daha çok bakarım ve aynı şeyle ürperip oyalanmak isterim. Ben olmasaydım ve kimse olmasaydı, eşyalar durdukları yerde sonsuza kadar duracaklardı ve o zaman kimse hayatın ne olduğunu bilmediğini bile düşünemeyecekti. Kimse. Hayır, oyalanamadım. Sandalyeden kalktım, helaya gittim. Yıkanıp temizlendim. Köşeden sarkan örümceği orada bırakıp geri döndüm. Düğmeyi çevirince tavandan sarkan lamba söndü. Yalnızca başucumdaki yanıyor ve yatağıma giriyorum. Hava sıcak ama yorgansız yapamam ben. Ne yapayım, sarılacak bir şeydir. Altına girilecek, içine gizlenilecek. Başımı yastığa dayadım, bekliyorum ve uykunun hemen gelmeyeceğini biliyorum. Soluk lambanın ışığı tavana vurur, cırcır böceğini dinlerim. Sıcak yaz geceleri. Ama sanki eskiden yazlar daha sıcaktı. Limonata içerdik, şerbet içerdik. Sokakta değil ama beyaz önlüklü adamlar, annem derdi ki, evde temiz yaptırırız, içeriz Fatma. Çarşıdan dönüyoruz, dükkanlarda yeni bir şey yok. Akşam babamı bekliyoruz, gelir konuşur, biz dinleriz. Tütün kokar ve sesi öksürüklü konuşur. Bir keresinde de dedi, Fatma, seni isteyen bir doktor var. Cevap vermiyorum. Bir doktor varmış. Ben susuyorum ve babam bir şey söylemiyor. Ama ertesi gün bir daha ve ben daha 16 yaşındayım ve annem, bak Fatma dedi, doktormuş. Ve ben düşündüm. Tuhaf şey. Acaba beni nereden görmüş? Korktum ve sormadım. Ve gene düşündüm. Doktor. Kuru kafa. Sonra babam bir kere daha söyledi ve ekledi. Parlak bir geleceği varmış Fatma. Sordum, soruşturdum. Çalışkan ve belki biraz hırslı ama namuslu ve zeki bir adammış. İyi düşün. Ben sustum. Çok da sıcaktı. Şerbet içiyorduk. Bilmem ki ben. Sonunda peki dedim ve o zaman babam beni karşısına aldı. Kızım, baba evinden gidiyorsun. Şunu kulağına küpe et. Erkeklere çok sormamak gerektiğini anlatıyordu. Merak kediler içindir. Peki baba, zaten biliyorum. Ben sana bir kere daha söyleyeyim de kızım. Elini de öyle koyma. Bak, tırnaklarını da ısırma. Artık kaç yaşındasın? Peki baba, sormam. Sormayacaksın. Sormadım. Sormadım. 4 yıl olmuştu ve hala çocuğumuz olmamıştı. İstanbul'un havasındanmış. Sonra anladım. Sıcak bir yaz akşamı muayenehanesine değil doğrudan bana geldi. Selahattin ve dedi ki, artık İstanbul'da oturmayacağız Fatma. Neden Selahattin diye sormadım. Ama anlatıyordu ve eli kolu dengesiz bir çocuk gibi oynuyordu. Artık İstanbul'da oturmayacağız Fatma. Bugün beni Talat Paşa çağırdı ve böyle dedi. Doktor Selahattin, sen İstanbul'da oturmayacaksın ve siyasetle uğraşmayacaksın. Dedi bana namuslu herif. Yok dediğim, dedik. Ben çok kahramanım diyorsun dedi. Seni de ötekilerle birlikte Sinop hapishanesine hemen ilk gemiyle yollayalım. İstemezsin herhalde. Ne yapalım, bizimle çok uğraştın. Partiye atıp tuttun. Ama aklı başında bir adama benziyorsun. Mantıklı ol. Evliymişsin, doktorsun, iyi bir mesleğin var. Dünyanın her yerinde rahat bir hayat yaşayacak kadar para kazanabilirsin. Fransızcan nasıldır azizim? Allah belanı versin. Anlıyor musun Fatma? Bu İttihatçılar azıttılar. Hürriyete dayanamıyorlar. Abdülhamit'ten ne farkları kaldı? Peki Talat Efendi, davetini kabul ediyor ve pılımı pırtımı hemen topluyorsam sanma ki Sinop zindanından korktuğum içindir. Hayır, zindan köşelerinden değil, sizlere gereken cevabı ancak Paris'ten verebileceğimi bildiğim için biz Paris'e gidiyoruz Fatma. Yüzüklerinden, elmaslarından bir iki parça sat. İstemiyor musun? Peki, benim şimdilik daha babadan kalma malım mülküm var. Olmazsa Avrupa'ya değil Selanik'e gideriz. Niye memleket dışına çıkalım? Şam'a gideriz. Bak Doktor Rıza İskenderiye'ye gitmiş, oradan çok kazandığını yazıyor. Mektuplarım nerede? Bulamıyorum. Masamın üzerine dokunmayın demiyor muyum ben? Hay Allah'ım, Berlin'de olur ama. Cenevre'yi hiç duydun mu? Bunlar Abdülhamit'ten beter oldular. Hadi öyle şaşkın şaşkın bakacağına bavulları sandıkları yap. Bir hürriyetçinin karısı Metin olmalı. Öyle değil mi? Korkacak bir şey yok. Ben susuyordum ve bir sen bilirsin bile demiyordum. Ve Selahattin daha da konuşuyordu ve Abdülhamit'e onların Paris'ten yaptıklarını, Paris'ten şimdi kendisinin onlara nasıl yapacağını anlatıyordu ve sonra o gün gelince biz Paris'ten trenle nasıl zaferle dönecekmişiz. Sonra hayır Şam dedi ve İzmir dedi ve akşam Trabzon'a da razıyım diyordu. Malımızı mülkümüzü satmalıyız Fatma, fedakarlığa hazır mısın? Bütün gücümü mücadeleye vermek istiyorum da ondan. Hizmetçilerin uşakların yanında söyleme Fatma, yerin kulağı vardır ama... Talat Efendi zaten senin bana git demene bile gerek yokmuş ki. Bu lanet olası İstanbul denilen kerhanede artık zaten ben duracak değilim. Ama Fatma nereye gidelim? Bir şey söylesene. Ben susuyordum ve bu çocukmuş diye düşünüyordum. Evet, şeytan ancak bir çocuğu bu kadar kandırabilir. 3 yıl kitapla yoldan çıkarılabilecek bir çocukla evlenmişim ben anladım. O gece yarısı odamdan çıkmıştım. Sıcaktı. Bir şey içeyim demiştim. Odasında ışık görünce gittim. Kapısını usulca açıp baktım ve gördüm. Selahattin dirseklerini masaya dayamış, başını avuçların içine almış ağlıyor. Soluk lambadan ağlayan yüze çirkin bir ışık vuruyor. Masanın üstünde eksik etmediği kafatası da ağlayan koca adama bakıyor. Kapıyı usulca çektim, gittim mutfağa bir bardak su içtim ve demek çocukmuş diye düşündüm. Çocukmuş. Yataktan yavaşça kalkıyorum ve masaya oturdum. Sürahiye bakıyorum. Su içinde öyle kıpırdamadan durmayı nasıl beceriyor? Sanki buna şaştım. Sanki bir sürahi su çok şaşılacak bir şey. Bir keresinde bir arıyı üzerine bardak kapatıp hapsetmiştim. Canım sıkıldıkça yatağımdan kalkar bakardım. Bir çıkış yolu olmadığını anlayana kadar bardağın içinde 2 gün 2 gece gezindi ve sonra bir köşeye çekilip kıpırdamadan durmaktan ve beklemekten ve neyi beklediğini bilmeden beklemekten ve başka yapılacak bir şey olmadığını öğrendi. O zaman tiksindim ondan, iğrendim, pancurları açtım. Masanın kenarına sürükleyerek çektiğim bardağı üzerinden kaldırdım ki kaçsın. Ama aptal yaratık uçup gitmedi ki. Masanın üzerinde öylece kala kaldı. Recep'i çağırdım. İğrenç hayvanı ezmesini söyledim. Gazeteden bir parça kopardı. Arıyı dikkatle tuttu. Pencereden aşağı bıraktı. Kıyamadı. O da onlar gibidir. Bardağa su doldurdum. Ağır ağır içiyorum. Bitti. Ne yapayım? Kalktım yatağıma girdim. Başımı yastığa yanlamasına koydum ve buraya bu evi yaptırdığı zaman düşündüm. Selahattin elimden tutar beni gezdirirdi. Burası muayenehanem olacak. Burası yemek odası. Burası Avrupa usulü mutfak. Çocukların her biri için ayrı bir oda yaptırıyorum. Çünkü herkes kendi odasına kapanıp kendi kişiliğini geliştirebilmeli. Evet Fatma, 3 çocuk istiyorum. Gördüğün gibi pencerelere kafes de yaptırmıyorum. Ne çirkin söz. Kadınlar kuş mu? Hayvan mı? Özgürüz hepimiz. İstersen beni bırakıp gidebilirsin. Biz de onlar gibi panjur yaptırıyoruz. Ve oraya da artık. Orası burası deme Fatma. Şemnişin de değil. Balkon o çıkıntının adı. Özgürlüğe açılan penceredir. Ne güzel manzara değil mi? İstanbul ta oradaki bulutların altına düşüyor olmalı Fatma. 50 kilometre. Trenden iyi ki Gebze'de inmişiz. Vakit çabuk geçer. Onların zaten bu ahmaklar hükümetiyle daha fazla tutunabileceklerini sanmam. Belki de ev bitmeden İttihatçılar düşerler de hemen İstanbul'a döneriz biz Fatma. Sonra ev bitti ve Doğan'ım doğdu ve yeni bir savaş çıktı. Ama İttihatçı ahmakların hükümeti hala devrilmiyordu ve Selahattin bana artık sen bir git İstanbul'a Fatma diyordu. Talat sana değil bana yasakladı. Sen niye gitmiyorsun? Anneni görürsün, babanı görürsün, Şükrü Paşa'nın kızlarına gidersin, alışveriş yaparsın, yeni şeyler alır giyersin ve sabahtan akşama kadar burada dikiş makinesinin pedalını çevirerek ve geceleri şişlerle güzelim gözlerini yorarak dikip ördüklerini hiç olmazsa giyer annene gösterirsin diyordu. Fatma niye gitmiyorsun? Ama ben hayır diyordum. Birlikte gideriz Selahattin. Onlar devrilince biz birlikte ama bir türlü devrilmiyorlardı. Sonra bir gün gazetede gördüm. 3 gün sonra gelirdi Selahattin'in gazeteleri. Ama o artık eskisi gibi hemen onlara saldırmıyordu. Filistin'den, Galicia'dan ve Çanakkale'den bile gelen savaş haberlerini umursamıyordu. Kimi günler akşam yemeğinden sonra şöyle bir karıştırmayı bile artık unuttuğu için ilk ben okudum o gazeteyi ve İttihatçıların devrildiklerini öğrenip haberi tabağının üzerine güzel, olgun bir meyve gibi bıraktım. Öğle yemeği için ansiklopedisinden başını kaldırıp aşağı indiğinde hemen gördü gazeteyi ve haberi. Çünkü kocaman kocaman yazıyordu. Okudu ve hiçbir şey söylemedi. Ben de sormadım. Ama akşama kadar başımın üzerinde gezdirdiği ayak sesleri hiç dinmediği için anladım ki bütün öğleden sonra ansiklopedisine tek kelime yazamamış. Akşam yemeğinde de Selahattin bir şey söylemeyince yalnızca şöyle dedim ben. Gördün mü Selahattin? Devrilmişler. Ha evet dedi. Hükümet düşmüş değil mi? İttihatçılar devleti batırıp kaçmışlar. Savaşı da kaybetmişiz. Gözümün içine bakamıyordu ve susuyorduk. Sonra sofradan kalkarken gene gözümün içine bakamadan ve unutmak istediği utanç verici bir günahtan sıkıla sıkıla söz eder gibi dedi ki artık İstanbul'a ansiklopedi bitince döneriz Fatma. Çünkü bu ansiklopediyle yapacağım inanılmaz işin yanında İstanbul'daki ahmakların siyaset dedikleri o günlük küçük saçmalıklar bir hiç kalır. Çok daha derin ve büyük bir iş benim burada yaptığım. Yüzyıllar sonra bile etkisini sürdürecek inanılmaz bir görev. Bu işi yarıda bırakmaya artık hakkım yok Fatma. Hemen şimdi yukarı çıkıyorum dedi Selahattin ve hemen yukarı çıktı ve ölümü keşfedene kadar ve keşfinden sonra 4 ay inanılmaz acılar içinde kıvrandıktan sonra ağzından kan gelip ölene kadar o iğrenç ansiklopedisini 30 yıl daha yazdı ve yazdığı için de ben bir tek bunun için sana teşekkür ederim Selahattin. Böylece ben 70 yıldır burada cennet hisardayım ve senin geleceğin İstanbul'u ve dinsiz devleti dediğin günaha batmaktan kurtuldum ben. Değil mi? Kurtulmuşumdur Fatma. Artık rahat uyu. Ama uyuyamıyorum ve uzaktan gelen treni dinliyorum. Düdüğünü ve sonra uzun uzun motorunu ve tak taklarını. Eskiden bu sesi severdim. Uzaklarda günahsız ülkeler, topraklar, evler, bahçeler olduğunu düşünürdüm. Çocuktum, kolay aldanırdım. Gitti işte bir tren daha. Artık duymuyorum. Nereye? Düşünme. Yastığım yanağımın altında ısınmış, dönüp çevirdim. Başımı dayayınca şimdi kulağımın altı serin. Kış geceleri soğuk olurdu ama kimse kimseye sokulmazdı. Selahattin horuldayarak uyurdu ve ağzının kuyusundan tüten şarap kokusundan iğrenen ben yan odaya geçer, soğukta otururdum. Bir kere de öteki odaya geçtiydim. Kağıtlarına bir bakayım dediydim. Bakayım sabahtan akşama kadar ne yazıyor, ne yazmış. İnsanın dedesi goril maddesi için yazmış. Allah'ın varlığı sorununun artık bilimlerin batıda gösterdiği inanılmaz ilerleme sonunda bir gülünç sorun olarak bir kenara atılıverdiğine tanık olduğumuz bu günlerde yazmış. Doğunun hala orta çağın derin ve iğrenç karanlıklarında uyuyor olması bizi bir avuç aydını umutsuzluğa değil tam tersi büyük bir çalışma heyecanına sürüklemelidir yazmış. Çünkü açık olan şey şu ki bütün bu bilimi biz yalnız oradan alıp buraya taşımak değil yeniden bulmak zorundayız da yazmış. Aradaki kaç yüzyıllık farkı daha kısa bir zaman içerisinde kapamak için yazmış. Şimdi bu muazzam çalışmanın 7. yılını doldururken görüyorum ki Allah korkusuyla aptallaştırılmış kitleler yazmış. Allah'ım Fatma artık okuma ama okuyordum. Bir yığın uyuşu uyandırmak için ileri memleketlerde pek gülünç bulunacak bir sürü tuhaf şeyi demek ben yapmak zorundayım yazmış. Bari bütün bunları konuşabileceğim bir dostum olsaydı. Hayır tek dostum olmadığı gibi bu soğuk kadından da umudumu kesiyorum artık. Yapayalnız sen Selahattin. Yazmış yazmış yarın yapılacak işler. Bir küçük kağıda yazmış. Leyleklerin ve kuşların göç yolları haritası Polikovski'nin kitabındaki haritadan yararlan. Allah'ın olmadığını uyuşuklara kanıtlamak için 3 basit mesel yazmış. Ama hayır. Ben okuyamıyorum. Yeter Fatma, günah kağıtlarını fırlatıp attım ve öldükten sonraki o soğuk karlı güne kadar Bir daha küfür dolu odasına bile girmemek üzere ben buz gibi odadan kaçtım ve ertesi sabah Selahattin hemen anladıydı. Dün gece ben uyurken odama girmişsin Fatma. Ben susuyorum. Odama girmiş kağıtları karıştırmışsın Fatma. Susuyorum. Karıştırmış sırasını bozmuş, bazılarını yere düşürmüşsün Fatma. Olsun, hiç önemi yok. İstediğin kadar okuyabilirsin. Oku. Susuyorum ben. Okudun değil mi? Aferin. İyi etmişsin Fatma. Ne düşünüyorsun? Susuyorum ya ben. Hep bunu istediğimi biliyorsun değil mi? Oku Fatma. Okumak en iyi şey. Oku ve öğren. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki. Ha? Susuyorum ben. Okuyup uyanırsan bir gün göreceksin Fatma. Ah, ne kadar çok şey yapılacak. Ne kadar çok hayatta. Ne kadar çok. Hayır, çok az şey var. 90 yıl oldu. Biliyorum, çok az. Eşyalar, odalar, bakarım, görürüm. Oradan oraya. Sonra biraz vakit. Bir türlü kapanmayan bir musluktan damlayan durdurulmaz damlalar. Benim gövdem ve kafam içinde şimdi demindi, demin şimdi. Göz kırpar açılır, pancur itilir kapanır. Gece gündüz, haydi yeni bir sabah ama aldanmam. Gene de beklerim, yarın gelecekler. Merhaba merhaba, ömrün çok olsun. El öperler, gülerler. Tuhaftır, elime eğilen kafanın saçları. Nasılsınız, nasılsınız babaanne? Ne söyleyebilir benim gibi biri? Yaşıyorum, bekliyorum. Mezarlar, ölüler, gel uyku gel. Yatakta döndüm, artık cırcır böceğini de duymuyorum. Arı da gitti, sabaha ne kaldı? Sabahları damlar da kargalar, saksağanlar. Erken uyanır, onları duyarım. Saksağanların hırsız olduğu doğru mudur? Kraliçelerin, prenseslerin mücevherleri bir saksağan çalmış. Haydi düşmüşler peşine. O kuşu o kadar ağırlıkla nasıl uçtuğunu merak ederim. Nasıl uçar bu hayvanlar? Balonlar, zeppinler ve o çocuk diye yazmıştı Selahattin. Lindbergh nasıl uçar? Bir değil iki şişe içmişse dinlemeyeceğimi unutur, yemekten sonra anlatırdı. Bugün uçaklar, kuşlar ve uçma üzerine yazdım Fatma. Hava maddesini bitirmek üzereyim bugünlerde. Bak dinle, hava boş değildir Fatma. Taneler vardır içinde ve tıpkı suyun içinde yüzen kayığın tuttuğu yer kadar suyun ağırlığı içinde. Ben, hayır anlamıyorum. Balonlar ve zeplinler nasıl uçar? Ama Selahattin coşmuş anlatıyordu ve her zaman vardığı sonuca bağıra bağıra varıyordu. İşte bunlar ve her şey bilinmeli. Bize gereken bu. Bir ansiklopedi. Bütün doğal ve toplumsal bilimler bilinirse Allah ölecek ve biz de. Ama ben dinlemiyorum ki artık seni. Üçüncü şişeyi de içmişse kudurarak söylediklerini de dinlemiyorum. Evet, Allah yok. Fatma, bilim var artık. Allah'ın öldü senin budala kadın. Sonra artık kendini sevmekten ve kendinden iğrenmekten başka inanacağı hiçbir şey kalmayınca çirkin şehvete kapılır, bahçedeki kulübeye koşardı. Düşünme Fatma, bir hizmetçi, düşünme. İki de sakat, başka şey düşün. Güzel sabahı, eski bahçeleri, atlı arabaları, gel uyku gel. Elim dikkatli bir kedi gibi uzanınca başucumdaki lamba sönüyor. Sessiz karanlık ama pancurlar arasından sızan ölü bir ışık var, biliyorum. Eşyaları göremiyorum artık. Bakışlarımdan kurtuldular. Susup kendilerine kapandılar. Sanki ben olmadan da durdukları yerde kıpırdamadan durabileceklerini söylüyorlar. Ama ben biliyorum sizleri. Oradasınız. Eşyalar oradasınız. Yakınımdasınız. Sanki benim farkımdasınız. Arada bir çıtırdar sesini tanırım. Yabancı değildir. Ben de bir ses çıkarmak isterim ve düşünürüm.